Ayrı Maltı Tilki ile Vals Ergün Poyraz Sayfa 70 Beni kandırdılar ama helal olsun. 23 Kasım 2014 tarihine geldiğimizde Emrullah'ın Hürriyet.com.tr'de yayınlanan bir demeci yer alıyordu. Buyurun bunu da okumaya. Taşyapı'nın patronu Emrullah Turanlı 2 yıl önce zor durumda bir sanayici için girdiği yolda 13 milyon lira harcadı ancak işi kurtaramadı. Turanlı aspir ve atık yağdan biyodizel üretecek yeni bir fabrika için 50 milyon dolarlık yatırıma imza attı. Turanlı bunda kıraç toprak sahibi çiftçiler de karlı çıkacak dedi. Enerjide dışa bağımlı Türkiye'de son yılların en ilginç yatırımını inşaat sektörünün renkli siması Emrullah Turanlı'dan geldi. Kendisi de Rizeli olan Turanlı'nın Gaziantep'li Mustafa Ezici'yi de başlayan bu konudaki yatırım öyküsü biraz da Karadeniz fıkraları gibi gelişti. Kartepe'de yakında büyük bir biyodizel üretim tesisi açmaya hazırlanan Turanlı, bu tesiste evsel atık yağları ve şu anda 5 vilayette ekibine öncülük ettiği aspir yağını ham madde olarak kullanacak. Turanlı şöyle konuşuyor. Hayırlı iş diye girdim. 2 yıl önce Mustafa Ezici ile tanıştık. Dilovası'nda evsel atık yağ işleyen bir imalathanesi vardı ama zor durumdaydı. Bana işi anlattı. Çevreyi mahveden atık yağları toplayıp işliyormuş. Sanayiye ham madde olarak satıyormuş. İşi çok beğendim. Bana cami yaptırmaktan bile daha hayırlı bir iş gibi göründü. Ne kadar lazım diye sordum. 2 milyon lira yeter abi dedi. Tamam dedik başladık. 2 senede işe 13 milyon lira aktarmış durumdayım. Bu kadar para harcadıktan sonra bu işi daha büyük ölçekli yapmak ve sanayileştirmek gerektiğini anladım. 50 milyon dolarlık yeni yatırım yapıyoruz. 5 ilde aspir ektiriyoruz. Bizim yeni tesis için toplanan atık yağ yetmeyecek. Bize yılda 50 bin ton atık yağ lazım. Kapasitemiz 75 bin ton. Toplayabildiğimiz atık yağ yıllık 15-20 bin ton. Çözüm olarak aspir ve kanola gibi yağlı tohumların ekimini planladık. Bu konu Türkiye'de daha önce denenmiş ama yürümemiş. Biz aspir için harekete geçtik. Çiftçi ile sözleşmelerimizi yaptık ve Sivas, Tokat, Ankara, Kayseri, Kırşehir'de ekim başlattık. Aspir için kıraç arazi yani susuz tarım yeterli olduğu için bu bölgeleri tercih ettik. Geçen yıl mahsul alacaktık ki çiftçi hasat zamanı ürünü bize vermedi. Biz tonunu 750 liraya almak için anlaşmıştık. Ürün piyasada 800 liraya yükselmişti. Biz buna da sevindik. Çünkü çiftçi bu işten para kazanacağını anladı. Geçen yıl ekim 3'e katlandı. 2015'te de katlanacak. Bize göre sulama sorunlu arazilerde Türkiye genelinde 150 bin hektarda ekilebilir ve 1 milyon tonluk üretim olsa yine alıcı bulur. Çünkü aspir ilaç ve kozmetik sanayicilerinin de kullandığı önemli bir ürün. Biz şu anda ikinci bir cins aspir tohumu getiriyoruz ki onun yağ oranı 2 kat daha yüksek. Avrupa ve Kanada bu işi çok iyi biliyor. Kıbrıs'a da aspir ekibi teklif ettik. Emrullah Turanlı KKTC'de yürüttüğü bazı inşaat projeleri nedeniyle adaya da sık sık gittiğini ve onlara da aspir ekibi önerdiğini belirterek şöyle konuşuyor. Kimseden destek istemiyoruz. Çiftçimiz üretsin, getirsin, parasını alsın. Kıbrıs'ta da bu olabilir. Oraya gittiğimde gördüm ki araziler ekilmiyor çünkü su yok. Onlara da alım garantisi, gübre ve tohum veriyorum. Kıbrıs'ta yılda 60 bin ton üretim yapılabilir. Bu ürün Türkiye'nin nadasa bırakılan, sulama yapılamayan topraklarına ve Kıbrıs'ın arazilerine ilaçtır. 10 numara yağ sorunu da biter. Emrullah Turanlı yılda 70 bin ton atık yağ ve aspir yağı karışımını işleyecek yeni tesiste biyodizel üreteceklerini belirtiyor ve tüm lisansların alındığını anlatıyor. Turanlı enerjide dışa bağımlı ülkemiz için ayrıca önemli bir üretim olacağını düşünüyoruz. Bu ülkede atık yağ toplayanlar bunlardan genellikle 10 numara yağ yapıyorlar ve onun da ne kadar büyük felaket olduğunu hepimiz gördük. Bu soruna da bizimki gibi tesisler çare olacak. Bakanlık yağ toplayanları çok iyi izlemeli diyor. Emrullah Turanlı atık yağdan biyodizel üretimine başladı. 10 Ağustos 2015 Milliyet.com.tr'de yine Emrullah'ın yağ hikayesi yer alıyordu. Taş yapının patronu Turanlı 110 milyon dolar yatırım yaptıklarını, yıllık 80 bin ton biyodizel üretimi gerçekleştireceklerini söylerken çok pis bir işe girdim ama memnunum. Bürokratik engeller bizi çok zorladı. Ama bu çevre meselesi ve Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Denetimler artmalı dedi. Türkiye'de her yıl binlerce ton bitkisel yağ kullanıldıktan sonra lavabolara dökülüyor. Oradan kanalizasyonlara, denizlere ya da toprağa karışıyor. Restoranlardaki, otellerdeki atıkların çok küçük bir bölümü toplanabilse de evlerde tüketilen yağlar çevre felaketine neden oluyor. Zira 1 litre bitkisel yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği hesaplanırken Türkiye'de tahmini olarak yılda 300 bin ton bitkisel yağ atığı olduğu belirtiliyor. Habertürk'ün haberine göre kişi başına 3.8 litre yağ atığı üretilen Türkiye'de geri dönüşümü sağlanan yağın kişi başına miktarı ise sadece 200 gram. Bu rakam kişi başına Almanya'da 1.8 kilo, Belçika'da 2.2 kilo. Avrupa ülkeleri suyu olduğu gibi kirleten atık yağları yerinde toplamak ve geri dönüşümünü sağlamak için hayli çaba sarf ediyor. En çok tercih edilen yöntem ise atık yağlardan biyodizel üretimi. Türkiye'de atık yağ toplayan firmalardan biri de DEHA. Şirketin sahibi ise emlak yatırımları ile bilinen Taş Yapı'nın yönetim kurulu başkanı Emrullah Turanlı. Turanlı çok pis bir işe girdim. Normalde bize teslim edilmesi gereken atık yağları gidip topluyoruz. Bu pisliği tekrar ekonomiye kazandırdığımız için bu yatırım benim gönlümde yaptığım en hayırlı iş diyor. 1 Ocak'ta 2 katkı zorunlu Turanlı atık yağ toplamanın yanı sıra Kocaeli'nde atık yağlardan biyodizel üretmek için bir tesis kurmuş. DEHA topladığı yağları TBE biyodizele veriyor, o da biyodizele çevirip akaryakıt dağıtım şirketlerine veriyor. Turanlı'nın verdiği bilgiye göre 2012'den bugüne kadar DEHA ve TBE'ye toplamda 110 milyon dolar yatırım yapılmış. TBE bitkisel yağlardan yıllık 80 bin ton biyodizel üretecek. Sanayi atıkları tesisi de devreye girdiğinde işletmenin yıllık biyodizel üretme kapasitesi 145 bin tona ulaşacak. Emrullah Turanlı bu işe başladığımızda %2 biyodizel katma zorunluluğu vardı. Yeterli üretim olmadığı gerekçesiyle tamamen kaldırıldı. Şimdi yeni bir yasal düzenleme yapıldı. 1 Ocak 2016 itibarıyla önce 1/1 daha sonra 1/2, 2018'de ise 1/3 oranında dizele biyodizel katma zorunluluğu getirildi. 1/2'de tarımsal biyodizel katma zorunluluğu geldi dedi. Maliyetimiz Tüpraş'tan yüksek, fiyatımız düşük. Turanlı, atık toplama işinin gelişmesi için teşviklerin yanı sıra denetimlerin ve uygunsuz yağ bertarafı ile ilgili cezaların arttırılması gerektiğini belirtti. EPDK, Enerji, Çevre ve Tarım Bakanlıklarının destekleriyle artık yasal altyapının oluşturulduğuna dikkat çeken Turanlı, bu desteklerin devletin diğer birimleri tarafından da sürdürülmesi gerekiyor. Çevreyi koruyalım diyorsak bu tür yatırımlar, atıkların toplanması her alanda teşvik edilmeli dedi. Tüpraş'tan maliyetlerinin yüksek, satış fiyatlarının düşük olduğunu vurgulayan Turanlı, anlaştığımız şirketlere yaptığımız satışta litrede 45 kuruş zarar ediyoruz. 3085 lira bölü litre çıkış fiyatımız. %16 zararla çalışıyoruz. Ölçek büyüyünce bir dengeye oturacak diye konuştu. Bu arada Turan'ın inşaattan kopmayacağını, ancak bundan sonra sanayici kimliğiyle de anılmaya çalışacağını, ağırlıklı olarak enerji havalimanı işletmeciliği ve turizm yatırımları yapacaklarını belirtti. Gliserin de üretiliyor. Toplanan atık yağın %90'ı inceltilme işlemi sonucu biyodizel haline gelirken %10'luk bölümü ise gliserin olarak ortaya çıkıyor. Gliserin ilaçtan gıda ve kimyaya 2000 sektörde kullanılıyor. Vali 100 milyon dolarlık yatırımımızı bekletiyor. Emrullah Turan'ın yatırım sırasında birçok bürokratik engel ile karşılaştıklarını da belirterek, örneğin bu tesisin devamlı olarak sanayi atıklarından biyodizel üretmek için yine 100 milyon doların üzerinde yatırım planladık. Bir senedir Kocaeli valisinin önünde bekliyor. Niye bekliyor? Hiçbir açıklaması yok. ÇED raporu vesaire tüm hazırlığımız olduğu halde vali anlamsız bir biçimde bekletiyor. Bu tür tesisler çevre ekonomi için çok önemli. Ancak hepsinden önemlisi istihdam için, genç kimya mühendislerine iş için önemli. Bu tür frenlerden vazgeçilmesi şart. Ben 6000 insanın çalışacağı, atıkların toprağa değil ekonomiye kazandırılacağı bir iş için yatırım yapıyorum. Ama yeterli desteği bir türlü göremiyorum. Bu fabrikayı bile sıfır krediyle tamamen öz kaynakla yaptık dedi. Bizim yağlar burada, diğerleri nerede? Deha 2012'den bu yana 30 bin ton atık yağ toplamış. Bunu 81 ilde 100 bin noktadan 200 araçlık filosu ve 300 çalışanı ile temin etmiş. 28 ilde deposu bulunan şirket 30 bin işletmeyle de anlaşma yapmış. McDonald's, Burger King, Kentucky, Sofra gibi büyük restoran zincirlerinin mutfaklarından çıkan atık yağlar teslim alınıp Dilovası tesislerinde işleniyor. Ayrıca okullara ve camilere de çevre bilinci yerleştirmek için bidonlar konulmuş. Turan'la topladığımız yağlar burada. Diğer firmaların topladığı yağlar nerede? Yağlar sertifika ile toplanıyor. Kimin ne topladığı belli. Bu yağların nereye gittiği iyi araştırılsın. Araçların alev almasına neden olan 10 numaralı yağ gibi atık yağ felaketinin kaynağı bulunabilir. Bizim üretimimiz kadar kayıt dışı yağ piyasada dolaşıyor dedi. Mustafa Ezici'den Emrullah Turanlı'ya şok suçlama, işimi elimden aldı. 17 Temmuz 2017 tarihine geldiğimizde Emrullah'ın yeni bir oyununa daha şahit oluyorduk. Nasıl mı? Şöyle. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ile yılda 10 bin ton atık yağ toplayan Ezici Yağ Şirketi'nin sahibi Mustafa Ezici 5 sene önce ortak olmuştu. Türkiye çapındaki hane ve iş yerlerindeki atıklarını enerjiye dönüştürmek için ortak yapan iki şirket arasında kriz çıktı. Aynı zamanda Taş Yapı'nın uzun süre basın danışmanlığını da yapan Ezici yaşanan olayı şöyle anlattı. Emrullah Bey ile 2012 yılında bir tekne satışı sırasında tesadüfen tanıştım. Bana ne iş yaptığımı sordu, ben de atık yağ toplayarak enerji ürettiğimi söyledim. Bana bu işe beni ortak et dedi. Ben de fabrikamı gösterdim. Hatta kendi otelinin atık yağlarını da aldığını söyledim. Kendisi de bu işe inandı. Çok ciddi yatırımlar yaptı. Ezici Yağ AŞ'nin %76.2'sini yeğeni Hüseyin Turanlı üzerine aldı. O tarihlerde benim bankalara borcum vardı. Garanti, İş Bankası gibi bankalara 13.7 milyon lira borcu kayıt altına aldı. Sonra da babam ve kardeşlerimden 20 milyon liralık gayrimenkulü teminat aldı. Şirketi aldıktan bir sene sonra Ezici Yağ AŞ'nin Dilovası'nda bulunan fabrika tapusunu Deha AŞ'nin üzerine geçirelim dedi. Ben de iyi niyetle kabul ettim. Deha AŞ'nin %100 hissesi sadece Emrullah Turanlı'ya ait. Şirketi Deha'ya sattı. Bütün 70'e yakın aracı ve bütün atık yağ müşteri portföyü Deha'nın üzerine geçti. Orhanlı'daki arsasına yağ depolama kurdu. Burada 40 bin ton yağ stoklandı. Bunun piyasa bedeli 80 milyon lira. Kocaeli Aslan Bey de TTAŞ diye biyodizel üretmek için İtalyanlara fabrika kurdurdu. Ardından beni kapı dışarı koymak için her şeyi yaptı. Benim ve ailelerimin bankalara verdiği ipoteklerin karşılığını ödeyip bankalardan gayrimenkulleri devraldı. Şu anda bunların satışını istemiş. O gayrimenkulleri satıp parasını alacak. 5 sene ben bu insanın medyada sürekli haberlerini yaptırdım. Benim tüm çevremden faydalandı. Sonra da beni kapı dışarı koydu. Kendisiyle ortak olduğumuzda atık yağda ÖTV vardı. Şimdi atık yağdan ÖTV kaldırıldı. EPDK 1 Ocak 2018'den itibaren motorinin içerisine 0.5 bitkisel atık ve ham yağlardan imal edilen biyodizel katma zorunluluğu yürürlüğe girecek. DEHA'nın değeri buna göre 100 milyon dolar oldu. Bu katma zorunluluğunu Emrullah Turanlı biliyordu. 6 ay önce benimle ufak bir konudan dolayı kavga edip ilişkisini kopardı. Amaç benim şirkete olan haklarımı almaktı. Kendisine hakkımı helal etmiyorum. Benim 11 milyon lira borcumu ödedi. Ben o parayı faiziyle ödeyip fabrikamı geri almak istiyorum. O ise 80 milyon dolar harcama yaptım diyerek benden 80 milyon dolar istiyor. Benim şu anda malımı, mülkümü, işimi elimden aldı. Şimdi de 5 yıl boyunca çocuklarımı geçindirmek için kendisinden aldığım 641 bin lira, 60 bin dolar ve 1000 euroyu ihtarname göndererek geri istiyor. 120 tane avukatla çalışıyorum diyor. Bir iş adamının 120 avukatı olur mu? Hakikaten bir iş adamının 120 tane avukatı olur mu? Gazeteciye ödeme emri, paralarımı geri ver. Cihan Orhan, ekonomi muhabiri, Patronlar Dünyası diye bir site kurmuş. Bu site ile ilgili Sipel Arna 16 Ocak 2005 tarihinde şu haberi yapmış. Bu sitede Türkiye'nin en büyük patronlarının dedikodusu yapılıyor. www.patronlardunyasi.com Cihan Orhan, 32, 2 ay önce herkes bildiği işi yapsın diyerek www.patronlardunyasi.com sitesini kurdu. 10 yıllık muhabirlik hayatı boyunca patronlarla yatıp kalkmıştı ve sitesinde patronların ilgilenecekleri tarzdan haberler verecekti. İş dünyasından son dedikodular, kimin kiminle nerede yemek yediği, kimin ne yatırımına hazırlandığı. 2 ay önce kurulan ve günde 5000 kere tıklanan sitede patronlar birbirleri hakkında başka yerden duyamayacakları enformasyonları topluyorlar. Cihan Orhan ekonomi muhabirliği yaparken kendi işinin patronu olmak için çalıştığı gazeteden ayrıldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte golf dergisi çıkarmaya niyetlendi. Derginin hazırlıkları sürerken bir toplantı sırasında Üzeyir Gari ile karşılaştı. Gari'ye golf dergisi konusundaki fikrini sordu. Merhum iş adamı Cihan Orhan'a önemli bir tüyo verdi. Biz Alarko'da bir ürün imal ederken bu ürünü tüketici alır mı almaz mı diye pazar araştırması yapıyoruz. Sana tavsiyem böyle bir dergi çıkartırken önce hitap edeceğin kitleye sor, ondan sonra başla. Orhan Gari'nin tavsiyesine uydu, araştırdıktan sonra piyasadan mevcut birkaç yayın olduğunu fark etti. Golf dergisi işinden vazgeçti, olmayanı aramaya başladı ve buldu. İş dünyasının önde gelen kişilerini tanıyordum. Bir anda aklıma patronları bir araya toplayan bir internet sitesi kurma fikri geldi. Gari'nin bana verdiği tavsiyeyi dikkate alarak anket yapmak için TÜSİAD toplantısına gittim. Toplantıda Mustafa Koç, Bülent Eczacıbaşı, Arzuhan Yalçındağ, Celal Metin, Nurdan Tümbek, Leyla Alaton, Mehmet Günyeli ve Turan Sarıgülle gibi iş dünyasının önde gelen isimlerine Patronlar Dünyası fikrimi anlattım. Patronlar hakkında haber ve içerik sunan bir siteye ilgi gösterip göstermeyeceklerini sordum. Hepsinden çok olumlu sonuçlar aldım. TÜSİAD toplantısında herkes olumlu şeyler söylememiş tabii. Arada bir iki kişi patronlar bilgisayardan anlamaz, maillerini asistanları okur dediyse de Cihan Orhan kararından vazgeçmedi. Sakıp Sabancı ve onun gibi patronlara güvendi. Türkan Sabancı'nın bir röportajını okumuştum. Sakıp işten eve geldikten sonra saatlerce internette dolaşıyor demişti. www.patronlardunyası.com 2 ay önce yayın hayatına başladı. Cihan Orhan, Tolga Çinka ve Bahadır Çakmak adlı iki arkadaşıyla birlikte siteyi kurdu. Sitede yalnızca patronları ilgilendiren haberlere yer veriyorlar. Günlük gazetelerde okuduğunuz patron haberlerini toplu halde görebildiğiniz gibi gazetelere girmeyen patron dedikodularından da haberdar oluyorsunuz. Dedikoduları nereden mi duyuyorlar? Cihan Orhan patronlarla yakın olduğum gibi onların asistanlarıyla da yakınım diyor. Orhan duyduğu tüm haberleri patronlardan doğruladığını da söylüyor. Patronlar Dünya sitesi yalnızca İstanbul patronlarından haber vermiyor. Sitenin Antep, Kayseri, İzmir gibi büyük şehirlerde yerel muhabirleri de var. Kayseri muhabiri Boydak ailesinden, İzmir'deki Zorlulardan, Antep'teki muhabir ise Konukoğlulardan haberler geçiyor. Sitenin bir de yazarlar bölümü var. TOB, yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ömer Sabancı, MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ömer Bolat, İTO, yani İstanbul Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yıldırım gibi alanında uzman kişiler yazılar yazıyor. Orhan yazarları tamamen özgür bırakmaktan yana, herkesin bir şifresi var, herkes kendi yazısını kendi güncelliyor diyor. Sitede yazı yazmak isteyenler haydi çoğunluktaymış. İstanbul Modern Sanatlar Müzesi'nin açılışında Devlet Bakanı Erkan Mumcu'nun eşi Işın Mumcu siteyi çok beğendiğini ve yazmak istediğini söylemiş. Orhan memnuniyetle kabul etmiş. Önümüzdeki günlerde Işın Hanım siteye dekorasyon ve mimari hakkında yazılar yazacakmış. Aynı şekilde bir gün Tuncay Özilhan'ın yeğeni, Anadolu Holding Fon Müdürü İzzet Aksoy beni arayıp istersek yazabileceğini söyledi. Hemen kabul ettim. Şimdi sitemizin yazarlar arasında o da var. www.patronlardunyası.com önümüzdeki günlerde kendini geliştirecek. Yakın zamanda patronlar siteyi gezerken, akşam için yemek rezervasyonunu yaparken, çiçekçiden çiçek siparişi de verebilecekler. Paralarımı ver şeklinde bağıranın 5 yaşında misketlerini yutturan bir çocuğun feryatları sanmayın. Emrullah Patronlar Dünyası adlı sitede reklamını yaptırmış, karşılığında da bir bedel ödemişti. Çok geçmiyor ödediği bu paraları sitenin sahiplerinden Cihan Orhan'dan 5 Temmuz 2017 tarihinde avukatı Dursun Küçük marifetiyle noter ihtarı ile istiyordu. Bakın Emrullah avukatı vasıtasıyla neler diyordu. Müvekkilden 01.01.2016 tarihinde 5.000 lira, 01.02.2017 tarihinde 5.000 lira, 17.03.2017 tarihinde 800 US dolar imza karşılığında alınmasına rağmen halen iadesi yapılmamıştır. 3 gün içinde iade etmenizi, aksi halde yasal yollara başvuracağımızı tarafınıza ihtar ederiz. Ve bu ihtarnamenin fotokopisi yine bu sayfada yer almış. 6. ayrımın sonu. Sayfa 81.